Selamlar herkese, Naber Podcast'a hoş geldiniz. Ben Taha.
Ben Kerem.
Bugün ne konuşacağız Kerem?
Bugün fikirden müşteriye gidilen sürecin ne kadar sancılı, ne kadar zorlu bir yol olduğunu ve aslında her şeyin o zorlu yolun sonunda daha yeni başladığını ve bizim de bu süreçlerde nelerle uğraşmamız gerektiğine dair konuksuz kendi fikirlerimizi paylaştığımız bir bölüm yapıyoruz.
Aslında bahsettiğin kadar şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii sancıları, kötü dönemleri olabiliyor bir girişimi aslında yönetmenin. Ama aslında çok da eğlenceli bir süreç. Yani bu aslında eğlence için yapılabilecek bir aktivite değil aslında. Kesinlikle öyle anlaşılmasın. Girişim öyle bir şey değil ama tabii sevdiğiniz işi yaparsanız asla çalışmamış gibi hissedersiniz gibi bir klişe de vardır. Onu da buradan aslında söylemiş olayım dedim. Dolayısıyla aslında bu yolda sevdiğiniz işi yapıyorsanız birçok farklı maceraya atacaksınız kendinizi. Her ne kadar gecenizi gündüzünüzü katıp çalışsanız da bir yandan da aslında sizin için güzel bir yol olacağını, en azından bizim için öyle olduğunu söyleyip sizin için öyle olmasını umut edelim. Kerem, ilk sorumla başlayayım o zaman sana. Kerem, şimdi fikir nasıl bulunur? Fikir nereden çıkar? Ya da bu fikri nereden bulabiliriz? Bunları konuştuk. Doğru. Şimdi gelelim aslında en önemli kısma. Kerem, bu fikri yönetecek, bu fikrin üzerine çalışacak takımı nasıl oluşturacağız?
Bunun tabii ki bununla da ilgili aslında bakarsanız takım oluştururken nelere dikkat etmeliyiz, yatırımcılar nasıl takımların daha başarılı olduğuna inanıyorlar gibi bir konuşma, bir podcast bölümümüz var. Dinlemeyenler onu da dinleyebilirler. Ama hani ben burada kendim nelere dikkat ediyorum, daha önceki takımlarım ya da işte bulunduğum ekipler nasıl oluşturuldu, bunlardan biraz bahsedeyim. Benim ilk ekibim şöyleydi, bir yazılımcı, bir pazarlamacı ve bir operasyon sorumlusu gibi bir kurgu söz konusuydu. İşin temelindeki yapı bir lojistik yapısıydı günün sonunda. E-ticaret gibi düşünebiliriz aslında. Burada da tasarımcı aslında çok vasıflı bir eleman olmadığını varsayıyorum o kurgu içerisinde. O yüzden operasyon ön planda olan bir iş olduğundan operasyon, pazarlama ve yazılım güzel bir üçgendi, güzel bir saç ayaktı. Zaten ikinci girişimimle ilgili de bir takım sıkıntısı, takımsızlık sıkıntısı yaşadığımı da dile getirmiştim önceki bölümlerde. Ki başarısız oldu çok kısa zaman içerisinde. Bu da gösterdi ki aslında takım ne kadar önemli bir unsurmuş. Şu an içinde bulunduğum ve yeni başladığım yapıda da aslında benzer bir sıkıntıyı bir süre için yaşamış olsam da öğrendiklerim ve deneyimlediklerim gösterdi ki bir şekilde takımına yatırım yapman gerekiyor. Ve şu noktada da iyi bir yazılımcı, iyi bir finans yöneticisi ve iyi bir pazarlamacıyı ortak olarak ekibe almak durumu söz konusu oldu benim için. Ben ekipleri oluştururken işin yapısına da bakarak o işe en fazla katkı verecek görev dağılımını yapıp gerekirse de ortaklar olarak onları addedip de hisse verme noktasına gittim. Tabii ki bu farklı yapılarda farklı şekilde şekilleniyor. Operasyon ağırlıklıysa bence operasyonel kuvvetli birinin ortak olmasında fayda var. Yazılım ağırlıklı bir kurgudan bahsediyorsak o zaman belki yazılımcının ortak olması söz konusu olabilir. Ama günün sonunda yaptığı işten de bağımsız işe inanan ve birlikte çalışabilme ihtimalinizin kuvvetli olduğu figürlerle yan yana gelmeniz gerekiyor. Bunun dışında tabii ki bu yapıyı kurduk ve yola çıkma noktasında fikre inandırdığımızı varsayarak devam edelim istersen. Sen ekibi kurduğun ve fikre inandırdıktan sonra o ekibi motive etme ve pazara ürünü hazırlama noktasında nasıl yol alırdın? Bana bunlardan biraz bahsedersen sevinirim.
Süper. Tabii bahsettiğin gibi aslında burada önce şeyi düşünmek gerekiyor. Ekip içerisindeki motivasyonun ve aslında bir yerde erken aşamada bir şirket kültürünün yavaş yavaş ortaya çıkması, inşa edilmesi burada çok önemli. Çünkü şey bilirsin, işte şirketin kurucularının şirkete aslında bir etkisi var. Bir şirketin kimyasını kurucuları belirler. İlk çalışanları belirler. İlk takım arkadaşları belirler. Dolayısıyla burada aslında sizin takımınızın kimliğine göre çeşitli aktiviteler ve çeşitli aksiyonlar alabilirsiniz. Burada benim gördüğüm aslında şey var, takım arkadaşlarını isimlendirme fenomeni var. Burada şunu söyleyebilirim mesela, İngilizce podcastimde Emre Fadlıoğlu konuğumdu, AppSamurai'nin CEO'su. Onlar mesela AppSamurai'de takım arkadaşlarını Samurai diyorlarmış. Ve onun haricinde takımlarında çeşitli kişisel gelişim etkinlikleri ve bu ekibin kimyasını sürekli diri tutacak yöntemler üzerine çalıştıklarını söyledi. Bu yüzden ben bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Takım içerisindeki etkileşimin bilhassa takım içerisindeki o kimyanın korunması için çeşitli aksiyon alması gerekiyor. Bunları zaten aslında çok geniş konuşmaya gerek yok. Artı zaten işin ehli değilim. Dolayısıyla sadece böyle bir tavsiye vermekte kalabilirim.
Ben bir de takım içerisindeki bu görev dağılımı, bu motivasyonun dışında karar mekanizması olarak herkesin sözünün ağırlığının bir olup olmamasına dair bir tartışmayı aslında açmak istiyorum, konuşmak üzere. Birinin lafının daha yukarıda olması ya da tam tersi herkesin dengede bir söz ağırlığının olması mı doğrudur? Ya da farklı bir formülasyon mu geliştirmelidir? Buradaki dengeyi nasıl kurmak gerekiyor? Bunu bir konuşalım istiyorum. Hem senin fikirlerini merak ediyorum, hem benim de aslında çeşitli fikirlerim var ama bunun tek doğrusu da belki de yok.
Ya evet, haklısın o konuda. Çünkü her takımın farklı bir kimyası var ve her takımın aslında kendi içerisindeki dinamikleri çok farklı. Bir yandan aslında takım içerisinde kolektif bir karar alma mekanizmasının startup'ın kendi aslında içinde olan o hızını, çevikliğini bir yerde etkileyebileceğini düşünüyorum. Çünkü karar almak gerçekten bazen zor olabiliyor. Çoğu zaman bilirsin sen de böyle iki seçenek arasında kalıp aslında işlemeyen bir durumda böyle bir hafta beklenip işte ne yapacağız diye böyle bir bazı girişimlerin karar verdiğini görüyoruz. Benim aslında burada yaptığım en aslında yararlı gördüğüm aksiyonlardan biri şu. Şöyle düşünüyorum. Bir karar alınacağı zaman ekipteki ve çalıştığım ortamdaki herkesin fikrini soruyorum. Bu durumda herkesin fikri çok değerli. Daha sonrasında burada ortak bir karar çıkabiliyorsa zaten herkes bir konuda mutabıksa o karar alınıyor. Çok rahat, okey, çok güzel. Ama burada bir ayrılma söz konusuysa işte tamamen örnek veriyorum. Ürün takımıyla marketing takımı ya da iş geliştirme takımı farklı bir şekilde fikrin değerlendirmesi konusunda taraf alıyorsa burada aslında ben sözün bir yerde kurucularda kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında İlk olarak kurucular bu şirketin dediğim gibi vizyonunu ve kültürünü belirledikleri için onların ürünü ve pazara çıkacak özelliklerin gideceği yeri aslında kendi kafalarında biraz daha yol haritasında belirlemiş olduklarını düşünüyorum. Artık kendi yaşadıkları sorunlardan da çıktıkları için bir yerde aslında o vizyonun bir parçası olarak bunun yararlı olabileceğini düşünüyorum. Artı tabii takımda oluşabilecek fikir ayrılıklarında burada bir yandan da oradaki aslında değerlendirilen fikrin bir yerde daha hızlı yönetilmesi ve daha hızlı aksiyon alınması bence uygulanabilecek ve benim de aslında çok yararını gördüğüm bir özellik. Burada sen ne düşünüyorsun? Takımdaki karar mekanizması sence nasıl dağılmalı?
Abi zaten yatırımcıların bu saç ayak dediğimiz üçlüyü sürekli talep etmesinin altında yatan bir diğer sebep de hiçbir zaman hiçbir oylamada eşitlik oluşmamasını sağlamak. O yüzden hani her zaman ikiye bir kaldığı için genel olarak fikirler en kötü ihtimalle hani 3'e 0 değilse herhangi bir fikir ayrılığında zaten iki kurucu bir şekilde o kararın uygulamaya konulmasını sağlıyor oluyor. O yüzden en makbul ortaklık düzeninde 3 ortaklı yapılar oluyor. Bu aslına bakarsan senin düşündüğünden veya şirketteki kurgudan bağımsız her işin bir şekilde çözülmesinin en kolay yöntemi oluyor. Günün sonunda demokrasi dediğimiz birçok ülkenin de yönetildiği ve en sağlıklı sonucun alındığı yöntem. Sanırım buna inanmak en doğru yöntem.
Süper. Okey. Diyelim ki takımı kurduk. Takım arkadaşlarımız var. Burada takımın içerisinde aslında çalışan, bizimle birlikte bu fikre inanan arkadaşlarımızın haricinde. Bana şöyle geliyor aslında. Bir yerde takımda çalışacak insanlar haricinde ekspertizine güvendiğimiz ve tecrübeleriyle bize yön gösterebilecek, bize yardımcı olabilecek insanlar ihtiyacımız var.
Mentörler.
Mentörler. Burada mentörler aslında mentor diyebiliriz, danışman diyebiliriz. İşte mentor, advisor dengesi. Burada aslında çok yararlı bir olay. Çünkü düşündüğünüz zaman aslında sizin kendi girişiminizin içerisinde bazı kör olduğunuz noktalar olabiliyor. Bazı kafanızda tam oturmayan ya da uzun süre işin içerisinde kaldığınız zaman böyle dışarıdan bir gözün bakış açısını ihtiyacıyabiliyorsunuz. Buna ek olarak bazen mentörlerin sizin en üstünüzde belli bir tecrübesi oluyor. Size bunları aktarabiliyorlar. Ya da bir yandan sizin birlikte çalışabileceğiniz partnerlerle tanışmışlıkları olursa sizi onlarla tanıştırabiliyorlar. Bu yüzden ben yararlı olduğunu düşünüyorum. Peki Kerem, senin mentorların kimler?
Yani şöyle, daimi olarak olmasa da her işe başlamadan önce mutlaka fikrini aldığım, görüşünü aldığım ve pazara dair eğer bilgisi varsa sorularımı sorduğum kişiler var. Başlamadan önce mutlaka Sina Afra'ya e-mail yazarım. Sağ olsun, ne zaman ne kadar yoğun olursa olsun girişimcilik ekosisteminde 24 saatten kısa sürede e-maillere cevap veren bir namı var kendisinin. Zaten gelecek bölümlerde konuk edeceğimiz için de hani bunu birebir tekrardan teyit ederiz ve ben de teşekkürümü tekrardan ederim. Sina Afra'ya mutlaka e-mail atıyorum ve pazara dair bilgisi varsa onu, yoksa da fikrini genel olarak almak bir prensibim gibi. Onun dışında Hakan Baş'a mutlaka danışırım eğer mümkün olursa. Çünkü ona da bazen ulaşmak zor olabiliyor. İkisi arasında böyle minik bir fark var. Ama tabii ki mentorlar çok kıymetli, çok önemli ve deneyimleri, fikirleri her zaman göz önünde bulundurmanız gereken kişiler olsa da, müşteriye ulaşana kadarki süreci konuşuyoruz. Bunu da atlamadan en önemli mentorun müşteri olduğunu da söylemem gerekiyor. Sonuç olarak siz bu ürünü hiçbir mentor için değil, kullanıcılar için hayata geçirme çabasındasınız. Onların geri bildirimleri de her şeyden çok daha kıymetli. Ama bizim bahsettiğimiz süreç tabii ki ürünü pazara çıkarmadan önceki süreç olduğu için o süre zarfında olabildiği kadar çevrenizden veya oluşturduğunuz bir havuzdan geri bildirim alma noktasında çok fazla çalışmanız gerekiyor. Peki daha senden de güzide bazı isimleri duymak istiyorum mentor konusunda. Kimlere danışıyorsun işlere başlamadan önce veya işleri geliştirme sırasında?
Tabii. Şöyle, benim aslında çok sevdiğim bir mentorum var. Böyle mentorum, abim. Sık sık da aslında konuştuğum iş haricinde de. Erdem Gülen. Erdem, bunu dinliyorsan selamlar abi. İyisindir umarım. Şöyle, Erdem'le aslında tanışmamız da çok ilginç oldu. Erdem o zamanlar biz tanıştığımızda Scati'de çalışıyordu. Scati'nin CFO'su olarak. O dönemlerde benim aslında bir yatırımcı görüşmelerim vardı. Ve aslında ya bu bahsettiğim aslında çok önce gerçekleşen bir olay. Yani böyle işte finansal tablolardır. İşte tabii bunları da ayrı bölümde özellikle konuşuruz, finansal olayların da. Yani finansal olarak bir yatırımcının ya neler göstermem gerekiyor ya da bir yatırımcının ilgisini çekebilecek ve bizim işimizde hangi metrikleri görmesini aslında sunabiliriz, bunları bilmiyordum. Marmara Üniversitesi'nden Sinem Hocam, Sinem Ergün sayesinde, Sinem Hocam'ı çok severim, ona da buradan selamlar gönderiyorum, sayesinde tanışmış olduk. Aslında böyle bana finansal tabloları, bir işin aslında finansal taraftaki yönetiminin nasıl yapılacağını sıfırdan anlatan ve aslında bana çok da yardımı oldu konularda Erdem'in. O yüzden ona ayrıca teşekkür edeyim. Olayın özelinde şunu görüyoruz. İş özelinde yardıma ihtiyacım tabii ki de var. Erdem bana finansal konudaki ihtiyaçlarımı karşılayacağım tavsiyeler ve metotlar gösterdi. Dolayısıyla benim çok işime yaradı. O yüzden siz de kendi işinize özgü olsun ya da iş yapmanın doğasında olan getirdiği bazı ekspertizler var. Bunlar konusunda yardımcı olabileceğiniz insanlar var. Bunlara ulaşıp aslında bir yerde yardımlarını rica edebilirsiniz.
Ve zaten hani girişimcilik ekosisteminin hem Türkiye özelinde hem diğer ülkelerdeki en büyük farkı geleneksel yapılardan herkesin çok erişilebilir ve ulaşılabilir olması bence. Birçok insan hani sizin çok yukarılarda gördüğünüz aslında mertebe olarak zaten aslında yaptıkları işlerle de oralarda olan insanlar çok yardımsever ve çok rahatlıkla da ulaşabileceğiniz insanlar. Bu noktada bence kimseye çekinmeden, korkmadan fikrinizi açıp onun da fikirlerini dinlemeniz ürünü geliştirme sırasında çok yararınıza olacaktır diye düşünüyorum.
Süper. Şöyle devam edelim o zaman. Şimdi ekibimizi kurduk. Gerekli mentorluk desteğini ve danışmanlık desteğini aldık. Şimdi ne yapacağız Kerem? Sıra nereye geldi?
Abi, ürünü son haline getirmemiz lazım. En azından bizim gördüğümüz son haline ki pazara hazır bir şekilde geliştirmelerimizi yapalım. Sonuç olarak hani bu ürünü biz çıkardığımızda karşılık bulması müşteriyle ilgili bir durum. Ama biz o noktaya götürene kadar elimizden gelen ne varsa yapmakla yükümlüyüz tabii ki de. Ekibimizi kurduk dediğin gibi. Ürünümüzü bir havuzda test etme noktasına getirdik diye düşünüyorum. Hani mentorluğumuzu da alarak. Ve oradaki artık kobay alanında biraz testlerimizi yapmamız gerekiyor. Ürünü markete hazır hale getirmek için editlerimizi yapmamız lazım. Ve bu havuzu oluştururken nasıl bir kitleyi göz önünde bulundurmamız lazım. Ürünümüze uygun hedeflediğimiz kitleyi nasıl bir araya getirmemiz lazım? Bununla ilgili sana biraz görüşlerini sorayım.
Şöyle, aslında her girişimin kendi özel bir niş kitlesi var. Dolayısıyla bu niş kitlenizdeki insanları bulmanızda kendi sorunuzdan yola çıktıysanız aslında çok kolay. Çünkü bu insanlar kim oluyor Kerem? Arkadaşlarımız oluyor aslında. Ya da sizinle aynı iş ortamında çalışan ya da aynı sorundan müzdarip insanlar. Bu insanlar aslında bulmak o kadar zor değil. WhatsApp grupları var. Doktorların olduğu bir WhatsApp grubu olabilir ya da mühendislerin olduğu bir WhatsApp grubu olabilir. Buralardan bir ulaşma şansı yakalayabilirsiniz. Aynı şekilde Facebook grupları da var. Facebook gruplarında özel ilgi alanına sahip insanlara ulaşıp onlardan geri dönüş bekleyebilirsiniz. Burada aslında biz erken aşamadaki ürünü deneyen insanlara İngilizce'de early adapter diyoruz aslında. Erken benimseyen kitle. Bu insanlar genelde teknolojik gelişmelere, teknolojik ürünleri denemeye daha açık oluyorlar. İnternetle araları çok daha iyi. Ve size aslında müşteriden almanız gereken geri dönüşleri bir yerde verebiliyorlar. Bu yüzden aslında çok yararlı. Burada şundan da bahsedeyim. San Francisco'nun bir yerde bir teknoloji başkenti olmasının ve girişimlerin aslında çok hızlı bir şekilde yatırım alıp müşterilere ulaşmasının bir faydası da ve bir yerde aslında San Francisco'nun getirdiği bir fayda da girişimlere. Buradaki o erken benimseyici kitlenin çok fazla sayıda olması. Çünkü bir yandan bakıyorsunuz işte Google'da, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da, Uber'de, Lyft'te, Airbnb'de çalışan yani binlerce mühendisin ya da binlerce iş geliştirmede çalışan, pazarlama çalışan insanın ya da kendi startup'ı olan, kendi işini kuran insanların bulunduğu bir yer. Dolayısıyla o insanlar da zaten sizden feedback bekliyorlar. Sizinle bu şekilde iletişime geçiyorlar. Ve böyle bir fırsat olduğu zaman bir yeni bir ürün deneme olsun ya da beta listesine girmek olsun aslında o şekilde ifade edeyim. Çok açık oluyorlar. Dolayısıyla erken benimseyen kitlenizin nerede olduğunu bulup bu şekilde erken müşterilerinizden geri dönüş alabilirsiniz. Yararlı olduğunu düşünüyorum.
Ben bu arada Türkiye'nin de bu konuda aslına bakarsan çok adaptif ve yeni ürünlere açık olan bir pazar olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu deney grubunun sonrasında pazara çıktığınızda da muhtemelen yeni bir ürün olduğu için yadırganmak yerine eğer gerçekten ihtiyaç ve sorun çözen bir üründen bahsediyorsak çok kısa sürede kabul görme ihtimalini olduğunu da düşünüyorum.
O zaman Kerem, girişimimizi kurduk, takımımızı da kurduk, gerekli ekspertizi de aldık. Bunun üzerine ilk müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi de bulduk. Şu an ne yapıyoruz?
Şöyle ki artık ürünümüz beta'dan alfa'ya geçmiş durumda ve son kullanıcıyla buluşmaya hazır diyelim. Hedef kitlemiz zaten kafamızda ürünü geliştirirken belliydi. Bizim artık bu insanlara ulaşacağımız pazarlama kanalları üzerinde bir aksiyona girmemiz gerekiyor. Doğru pazarlama kanalını bulup doğru insan grubuna ulaşacağımız pazarlama kanallarını tespit edip onlara ulaşma çabamız artık başlıyor.
Süper. Peki doğru müşteri kitlemizin hangi pazarlama kanalında olduğunu nasıl seçeceğiz?
Tabii ki bu da ürünle ilgili. Hani bu B2B dediğimiz business to business olabilir. B2C dediğimiz business to consumer yani son kullanıcı için bir ürün olabilir. Burada tüketicinin bulunduğu online, offline bütün alanlara bakmak gerekiyor tabii ki. Sizin hedeflediğiniz kitle atıyorum televizyon izleyen bir kitle olabilir. Sosyal medyada çok fazla vakit geçiren bir kitle olabilir. Tam tersi iki şirket için bir çözüm üretiyorsunuzdur. Bu noktada da zaten farklı networklere gidip de ürünü pazarlamak söz konusu olabilir. Bizim için orada ürünümüzü en yararlı şekilde pazarlayabileceğimiz kanalı tespit etmek ve artık duyurulması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor tabii ki de.
Bence çok güzel bir bölüm oldu. Aslında fikrin sonrasından takımı oluşturmak, gerekli ekspertizi bulmak ve ilk müşterilerle, potansiyel müşterilerle iletişime geçmek ve daha sonrasında doğru pazarlama kanalını bulup bu müşterileri aslında biraz daha geniş bir yelpazede, geniş bir kitleye ulaşmak. Bence buraya kadar çok güzel oldu.
Son olarak şunu söylemem gerekiyor. Bu bahsettiğimiz bütün adımları takip etseniz bile anlattığımız kadar kolay olmayacak tabii ki bu süreç. Bütün adımları birer birer anlattık ama bu bahsettiğimiz belki bir, belki bir buçuk, belki daha da uzun bir sürece yayılacak bir yolculuk. O yüzden bunları yaparken sabırlı, motive ve biraz da inançlı kalmaya devam etmek gerekiyor.
Aynen öyle. Aslında biz burada biraz toz pembe tarafını hiç böyle herhangi bir zorluk olmadığı senaryoda ne kadar böyle aslında yüzeysel bir şekilde anlattık. Ne kadar iyi gidebileceğini anlattık. Tabii ki karşınıza çeşitli sorunlar çıkacaktır. Aslında bunları da başka bölümde konuşalım diyorum Kerem. Ne dersin?
Tabii tabii. Yani zaten bu anlattığımızı bu şekilde yaşamış olsanız belki 1-2 ayda bir ürün çıkarmış gibi olursunuz. Ama bahsettiğimiz gerçekten çok fazla çetrefilli ve zorlukları fazla olan bir yol. Bu yola da adanmışlık gerekiyor. O yüzden inşallah herkes bu kadar inançlı ve motive kalırsa. Tabii ki çok zorlu bir yolculuk olduğu için de inançlı ve motive kalmak gerekiyor. Herkes gördüğü sorunları çözme noktasında bu kadar çabayı gösterdiği takdirde bence zaten girişimcilik ekosistemi de girişimciliğin müşteride karşılık bulma oranında çok çok artacaktır.
Umarız bu bölümden keyif almışsınızdır. Umarız bir şeyler aktarabilmişizdir. Bu bölümün sonuna geldik aslında. Naber Podcast'ı Twitter ve Instagram kanallarından takip edip bize aslında sorularınızı oradan belirtebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Eyvallah.